Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali, İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kâriyâ Suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Başa çarpıp patlak verecek olan kıyamet. Nedir o çarpıp patlak verecek olan? Sana o çarpıp patlak verecek olanı bildiren nedir? İnsanların her yana dağılmış pervaneler gibi olacakları gün ve dağların da etrafa saçılmış renkli yünler gibi olacakları gün. İşte kimin tartıları ağır basarsa artık o hoşnut olunan bir yaşama içindedir. Kimin de tartıları hafif kalırsa artık onun da anası Hafiye'dir. Onun ne olduğunu sana bildiren nedir? O oldukça kızgın bir ateştir. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradyo.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
İran Radyo Podcast. Bugün size bir hayaletin hikayesini anlatmak istiyorum. Daha önce her yüzyılda bir farklı bir mekanda ve yeni bir bedende dünyaya gelen bir ruhtan. Ama günümüzde yeniden doğuşları arasındaki süre giderek kısalıyor. Tarih Radyosu'ndan herkese selamlar. Muhterem dinleyiciler, Dünya Tarihi isimli podcast serisinin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz. Dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast. iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tarih boyunca paylaşılan bir ruhun anılarını anlatan Dünya Tarihi podcast serisinin bir başka bölümünü dinliyoruz. Şimdi hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim. ...1858 yılında bugün Libya olarak bildiğimiz ülkenin bir yerinde Ömer adında bir çocuk doğdu. Hikayemizin ruhu kaç kez doğdu bilmiyorum ama bu sefer babasının adı Muhtar'dı. Müslümandı ve Senusi mezhebindendi. Senusiler ayaklanmaya ve cihada inanmışlar ve her zaman zulme karşı mücadele etmişlerdir. Ömer'in babası çok erken yaşta vefat etti ve oğlu yalnız kaldı. Ömer, babasının vasiyeti üzerine Senusi aşiretinin ileri gelenlerinden İslam dinini öğrenmeye başladı. Boyu orta boydaydı, hafif uzun boyluya yakındı. Ne çok şişmandı ne çok zayıftı. Kalın sesi, düzgün aksanı ve etkili konuşması ölçülü sözlerini daha da hoş kılıyordu. Öğretmenleri onun zekasını ve yüksek entelektüel anlayışını takdir ediyorlardı. Davranışlarında samimiydi, görevlerini yapmayı ve başkalarının haklarını yerine getirmeyi bütün kalbiyle severdi. Kur'an-ı Kerim okumayı çok severdi ve haftada bir defa Kur'an-ı Kerim'in tamamını hatmederdi. İşinde düzenliydi, bugünün işini yarına bıraktığını kimse hatırlamaz. Herkes onun ciddiyeti, azmi, sabrı ve cesaretiyle tanıyordu. Muhtar oğlu Ömer, içinde yaşadığı toplum hakkında çok bilgi sahibiydi, toplumun insanlarını iyi tanıyordu. Tarihi olayları ve bunların meydana geldiği zamanı iyi biliyordu. Kabile bağları onların örf, adet ve gelenekleri konusunda bilgili olup göçebe kabileler arasındaki anlaşmazlıkları iyi çözebiliyordu. Ömer aynı zamanda iyi bir seyyahtı ve bölgesindeki şehirlerin bütün ulaşım yollarını çok iyi biliyordu. Bitkiler ve onların tıbbi özellikleri hakkında bilgi sahibiydi ve seyahatleri sırasında bunları hastalıkları tedavi etmek için kullanıyordu. Bütün bunlar onun genç yaştan itibaren uyanık ve zeki olduğunun göstergesiydi. ...1911 yılında Ömer Muhtar 52 yaşındayken İtalyan sömürgeciler Libya'nın Bingazi limanını ele geçirdiler. O dönemde İtalya farklı bölgelerin birleşmesinden ortaya çıkan yeni bir ülkeydi. Ve İngiltere, Fransa ve Amerika gibi eski sömürgeci güçlere hızla yetişmeyi amaçlıyordu. Amaçlarına ulaşmak için şiddet, korkutma ve sindirme politikası izlediler ve ilk adımda Libya'yı hedef aldılar. İtalyan işgalciler Libya'yı işgal etmeye başladıklarında 20 binden fazla insanı öldürdüler. 1000 Libyalı savaşçıyı astılar, çok sayıda kadın ve çocuğu sakat bıraktılar ve erkekler, kadınlar, yaşlılar ve çocuklar da dahil olmak üzere birçok ailenin üyelerini katlettiler. Bu vahşi cinayetler Libya genelinde pek çok ayaklanmaya yol açtı. Bunlardan biri de Libya'nın doğusunda bulunan Ömer Muhtar'ın ayaklanmasıydı. Ömer Muhtar komutasındaki Libyalı mücahitlerin İtalyan güçlerine indirdiği darbeler o kadar şiddetliydi ki sadece İtalyanları ise dehşete düşürmek de kalmazken aynı zamanda İngiliz ve Fransız hükümetlerini de endişelendirdi. Aslında sömürgeciliğe karşı direnişin tüm Afrika'ya yayılacağından endişe ediyorlardı. Libyalı mücahitler işgal altındaki bölgelerin çoğunu kurtarmayı başardı. İtalyanların elinde yalnızca 3 şehir kaldı. Bu 3 şehri korumak için 1916 yılında Ömer Muhtar ve müttefikleriyle bir barış anlaşması imzalamak zorunda kaldılar. 6 yıl sonra Mussolini liderliğindeki faşistler İtalya'nın kontrolünü ele geçirdiler ve daha önce imzalanmış tüm anlaşmaları hiçe sayarak şiddete ve suça geri döndüler. Ömer Muhtar bir kez daha zulme karşı mücadele etti. Onun ruhu zulüm karşısında asla sessiz kalamadı. Sanki hiçbir şeyden, ölümden bile korkmuyordu. Libya mücahitleri komutanı olarak bilinen Ömer Muhtar, İtalyan sömürgeciliğine karşı yıpratma amaçlı bir gerilla savaşı başlattı. Muhtar, savaş sırasında ileri gerilla taktikleri uyguladı. Ani gece baskınları, hesaplı pusular ve hareketli savaş bunların arasındaydı. Bu taktikler İtalyan ordusunun Libya'da tam kontrol sağlamasını yıllarca engelledi ama bu güçlü komutanın yüzünü bir kez bile göremeyen İtalyan komutanlar onu tutuklayamadılar. Korku ve terör yaratarak halkın Muhtar ile işbirliği yapmasını engellemeye çalışıyorlardı. Bu savaş sırasında İtalyan ordusu 200 binden fazla Libyalıyı öldürdü, binlercesini çalışma kamplarına gönderdi ve on binlerce kadın ve çocuğu yerinden etti. Saluk gibi bazı çalışma kampları binlerce Libyalının kademeli olarak öldürüldüğü yerler haline geldi. İtalya ayrıca Libyalı sivillere karşı birçok köyün tamamen yok olmasına neden olan kimyasal silahlar kullandı. Bütün bu suçlara rağmen Ömer Muhtar ve onun mücadelesi yine de takdir ile karşılanıyordu. O sadece askeri bir komutan değil, aynı zamanda manevi bir liderdi. 20 yıl boyunca herhangi bir hükümet veya düzenli ordu desteği olmadan sadece inancına, halkına ve sahra coğrafyasına dair bilgisine dayanarak dönemin en güçlü sömürge ordularından birine meydan okuyabilen bir liderdi. Savaşlar savaşçılara daima İslam ahlakına uymalarını sağladı. sömürgeci güçlerin işkence ve katliamı ön planda tutmasının aksine muhtar, Allah yolunda mücadelenen insani ikilerle birlikte yürütülmesi gerektiğine inanıyordu. Güçlerinden eline düşen İtalyan esirlerin çoğu İtalyan kamplarında yaşananların aksine saygı ile karşılandı ve sonunda ülkelerine özgürce geri döndüler. Yaklaşık 100 yıl sonra 1960 yılında direniş ruhu yeniden doğdu. Babası siyasetten ve mücadeleden pek anlamayan basit bir sebze satıcısıydı. Bu sefer bu ruha Hasan adını verdiler. Seyit Hasan, Lübnan'da Şii Müslüman bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Hayat yolunu seçtiğinde henüz 16 yaşındaydı ve dini ilimleri öğrenmek üzere Necef'e gitti. Hayat tarzını babasından değil, İmam Musa Sadr'dan öğrendi. İmam Musa Sadr, Lübnan şehirlerinin lideriydi. İran doğumlu ama ataları Lübnan kökenli bir liderdi. Kendisi de direniş ruhunun tezahürlerinden biriydi. Siyonistler Lübnan'daki iç örgütlerden biri olan falancıların yardımıyla birkaç gün içinde Filistin'in mülteci kampında 4000 erkek, kadın, yaşlı ve çocuğu katlettiğinde sessiz kalamadı. Filistin'deki mazlum Müslümanların yardımına koştu. İmam Musa Sadr'ın kurduğu askeri grup daha sonra Lübnan'daki Hizbullah'ın temeli haline geldi. Seyit Hasan'ın yanında Allah'ın yardımı vardı ve bugün onu hepimiz Nasrallah olarak tanıyoruz. Seyit Hasan geç yaşta mücadele yoluna girdi. Bu mücadelenin dünyanın neresinde olduğunun onun için bir önemi yoktu. Irak, İran, Lübnan hangi ülkede olursa olsun nerede zulüm varsa ona karşı çıktı. Savaşın alevleri onlarca yıldır bölgeyi sarmıştı. Özgürlük için değil, sömürgecilerin ve onların kuklası yöneticilerin çıkarları için yapılan savaşlar. Halk, kan ve kül içindeydi ama direniş sürüyordu. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Amerikalılar ve tüm müttefikleri Siyonist rejimi bölge halklarının kanı üzerine kurdular. Bu gaspın başladığı 1948 yılından bu yana 150 bini aşkın Filistinli hayatını kaybetti. Bunların yaklaşık 18 bini çocuktu. Bunlardan yaklaşık 1 milyonu tutuklanmış durumda ve en ufak bir sağlık imkanının olmadığı Siyonist hapishanelerde en vahşi işkencelere maruz kalıyorlar. Güney Lübnan halkı da bu ateşten kurtulamadı. 1982 yılında İsrail'in Lübnan'ı işgali sırasında 20 binden fazla Lübnanlı öldürüldü ama bu sadece bir istatistik değil, bu gerçek bir hayat. Bunlar dünyanın yıllardır görmezden geldi, sessiz kaldığı suçlardır. Nasrallah böyle bir ortamda 1992 yılında henüz 32 yaşındayken Lübnan Hizbullah'ının ikinci genel sekreteri olarak seçildi. Küçük bir milis gücünü ele geçirdi ama onu yenilmez bir orduya dönüştürmeye karar verdi. Lübnan Hizbullah'ı 10 yıldan kısa bir sürede küçük bir gruptan bölgenin en büyük ordusunu çökerten bir güce dönüştü. Bir zamanlar sadece eski tüfeklerle savaşan kuvvetler artık düşmanı paniğe düşüren füzelere sahipti. O sadece bir komutan değildi, aynı zamanda Lübnan, Filistin, Suriye, nerede zulüm varsa, nerede ayağa kalkılacak yer varsa bölge geleninde bir direniş ağı oluşturabilen bir stratejisti. Ve bu sadece bir başlangıçtı. Seyyid Hasan Nasrullah İsrail'e karşı koymanın tek yolunun direniş olduğunu gördü. 33 günlük savaşta İsrail'i dize getirdi. Gazpçı Siyonist rejimin savaş gemileri Hizbullah füzeleriyle hedef alındı. Bir zamanlar yerinmez sayılan Merkava tankları Lübnan topraklarında onun tek bir hareketiyle paramparça oldu ve tek bir cümle hafızalarda sonsuza dek yer etti. İsrail örümcek ağından daha zayıftır. Siyonistler Seyyid Hasan'ın konuşma yaptığı ve kendilerini zayıf olarak nitelendirdi, Bint Cübel şehrini ele geçirerek kendilerinin zayıf olmadıklarını göstermek istediler. Fakat ağır kayıplar vererek geri çekilmek zorunda kalınca herkes gerçeğin Seyyid Hasan Nasrullah'ın Kur'an'dan ilham alarak vurguladığı şey olduğunu anladı. Ömer Muhtar gibi Nasrullah da düşmanın düzenli ordusuna karşı düzensiz gerilla savaşı yöntemini de kullandı. Düşmandan psikolojik savaş başlatarak inisiyatifi ele geçirdi ve gerilla savaş taktiğiyle onları yenilgiye uğrattı. İsrail'in Güney Lübnan'dan çekilmesi Seyyid Hasan Nasrullah'ın küresel lider olarak konumunu sağlamlaştırdı. Düşmanları bile onun askeri komuta ve toplumsal liderlik konusundaki yetenek ve yeterliliğini kabul ediyorlardı. Seyyid Hasan Nasrullah Allah'ın yardımıyla farklı düşünce ve dinleri bir arada tutmayı başarmıştır. Ömer Muhtar gibi o da sadece bir askeri komutan değil, aynı zamanda sadece Müslümanların değil, binlerce Hristiyan'ın da gönlünü fethetmeyi başaran manevi bir liderdi. Seyyid Hasan'ın iyi karakterli, sosyal, güçlü iletişim becerilerine sahip ve çok seçkin bir kişisel çekiciliğe sahip bir insandı. Analistleri şaşırtan, ikiyüzlülükten uzak, geniş bir mutabakat yaratmayı başarmıştı. Seyyid Hasan, bütün bu özelliklerine rağmen kendisini hiçbir zaman başkalarından üstün görmemiştir. Alçak gönüllü ve mütevazıydı. Fakat düşmanla karşı karşıya geldiğinde kararlıydı. O zulme karşı mücadelede sözlerine pratikte sadık kalmıştı. Tıpkı Ömer Muhtar gibi, tıpkı İmam Musa Sadri gibi, tıpkı direniş ruhunun doğduğu ve doğacağı ölüm dahil hiçbir şeyden korkmazdı. Libyalı savaşçıların lideri Ömer Muhtar, 11 Eylül 1931'de az sayıdaki askeriyle düşman mevzilerini keşfederken İtalyan kuvvetleriyle çıkan çatışmada esir alındı. İdama mahkum edilen şahıs cezasının infazı için 16 Eylül sabahı Salok askeri üssüne getirildi. İtalyanlar liderlerinin öldürüleceğini kendi gözleriyle görmek ve direnişi durdurmak için herkesi toplamıştı. Ama Ömer Muhtar son ana kadar dik ve kararlı duruşunu sürdürdü. Yüksek sesle şöyle diyordu: "Teslim olmayacağız, öleceğiz ya da kazanacağız." Bu Lübnan halkının direnişinin lideri Seyyid Hasan Nasrullah'tan defalarca duyduğumuz aynı cümledir. Teslim olmayacağız. Kazandığımızda muzaffer oluruz. Şehit olduğumuzda ise yine muzaffer oluruz. Direniş ruhu asla teslim olmayacak. Bu ruh ölümünde bile başkalarına azim ve metanet dersi verir. Ömer Muhtar gelecek nesillere direniş ve özgürlük dersi verdiğini birçok kez söylemişti. Seyyid Hasan Nasrullah da gelecek nesillere aynı dersi vermiştir. Belki de bu derslerdir ki direniş ruhu zamanımızda her yerde daha yaygın hale gelmiştir. İran'da, Irak'ta, Yemen'de, Gazze'de, Lübnan'da ve hatta Afrika ve Avrupa ülkelerinde. Bugün General Kasım Süleymani, İsmail Heniye, Muhammed Daif, Yahya Sinvar, Yahya Sare ve belki de hiç tanımayacağımız binlerce özgür insan direniş ruhunun timsalidir. Bugün Filistin bayrağını taşıyan herkes direniş ruhunun tecellisidir. Asla pes etmeyecek bir ruh. Muhterem dinleyiciler, Dünya Tarihi isimli podcast serisinin bugünkü bölümünün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız, iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar beraber oluncaya dek esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İman Nuru.
Değerli dinleyiciler, batılı insanların İslam dine yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız her programda bu insanlardan birini tanıttığımız İman Nuru isimli sohbetimizin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte dinleyelim.
Eski adı Niki olan Bayan Fatıma Herman şöyle diyor. Allah-u Teala bizleri hidayete erdirmek ve yol göstermek için Ehl-i Beyti Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha ile birlikte belirlemiştir ki bunlar bizim onur kaynağımızdır. Ehl-i Beyt fertleri onlardan çok şey öğrenebileceğimiz mükemmel insanların birer örnekleridir.
Çocuklar genellikle pak düşünceleri ve kafalarında soru işaretleri olan mahluklardır. Örneğin bu dünyayı kim yarattı? İnsanlar nasıl doğar ve neden ölürler? Ölümden sonraki dünya nasıl bir yerdir? Ebeveyn de genellikle bilgileri ve inançlarına göre bu sorulara cevap vermeye çalışır. Ancak Bayan Niki Harman, Hollanda'da laik ve ateist bir ailede dünyaya geldiği için bu tür sorulara hiçbir zaman İkna edici cevaplar bulamadı.
Bayan Herman bu konuyu şöyle anlatıyor. Çocukluk çağından itibaren kafamı bazı sorunlar meşgul ediyordu. Örneğin biz neden bu dünyaya geldik? Ve yaşamdan amacımız nedir? Acaba sırf yemek, içmek ve uyumak için mi yaratıldık? Acaba ölümle her şey bitiyor mu? Ölümün hakikati nedir? Fakat Hollandalı laik bir ailede doğduğum için bu sorularıma cevap bulamadım. Ta ki zamanla bu sorular kafamı daha da uğraştırmaya başladı. Ama her zaman kendi kendime bir hakikat olması gerektiğini düşünüyordum.
Gerçi Nikki'nin ailesi dine inanmıyordu ama o Hristiyan bir okula devam ediyordu. Ancak buna karşın Hristiyanlık inancı da onun sorularına cevap veremiyor, bilakis sorularının sayısını artırıyordu. Böylece Bayan Nikki hakikati keşfetmek için kendi kendine çeşitli dinlerin üzerinde araştırma yapmaya başladı. Fakat yine sorularının cevabını bulamadı.
Hollanda'da da diğer batılı devletlerde olduğu gibi İslam ve Müslümanlara karşı ağır bir kampanya yürütülüyordu. Bu tür kampanyalar birçok insanı İslam dinine karşı kötümser yapıyor. Fakat Nikki gibi bazı insanları da neden bu semavi din hakkında bu kadar karalama kampanyaları yürüttüğü yönünde meraklandırıyor.
Bayan Nikki, İslam hakkında meraklı oluşu için bir başka nedene de işaret ederek şöyle diyor. Müslümanların kendi dini amellerini yerine getirmeye bağlılığı beni bu alanda araştırma yapmaya teşvik etti. Bu yüzden İmam Sadık Aleyhisselam şöyle buyuruyor. İnsanları dilinizden başka amelinizle davet edin ki sizin takvalı olduğunuz ve namazınıza bağlılığınızı görsünler. Zira bunlar en iyi tebliğcilerdir.
Her halükarda Bayan Nikki İslam hakkında araştırma yapmaya başlıyor ve birçok yeni Müslüman da olduğu gibi ilkin Kur'an-ı Kerim'den etkileniyor. Nikki bu gelişmeyi şöyle anlatıyor. Hollanda diline çevrilen bir cilt Kur'an-ı Kerim aldım ve ayetleri okumaya başladım. Okudukça kendimde daha fazla ruhi huzur hissettim ve sorularımın cevaplarını almaya başladım. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim okuma ilgim arttı.
Hollandalı genç kadın ülkesinde asil İslam hakkında daha fazla bilgisi olan insanlara ulaşamıyordu. Bayan Nikki bu konuda şöyle diyor. Hollanda'da konuşacağım ve bilgi edineceğim kimse yoktu. Öğrenmek istediklerimi sadece internet üzerinden öğrenebiliyordum. İlkin Vahhabilerin internette propagandaları yüzünden onlara katıldım ve ehli sünnete göre iman ettim. Onların ahkamını ve ilk öğretilerini öğrendim. Fakat onlar özgür ortamdan yoksundu.
Tahran Radyosu.
O dönemde batılı devletlerin İranistan Cumhuriyeti hakkında menfi propagandaları ve insafsızca saldırıları bir kez daha Bayan Nikki'nin merakını tetikledi. Bayan Nikki bu olayı şöyle anlatıyor. Batı medyası sürekli İran'a yönelik propaganda yaptığından İran'ın nerede olduğunu, neden bu kadar hakkında propaganda yapıldığını merak ettim. Yine İran birçok İslam ülkesinde savaş ve çatışma yaşandığı halde İran'da böyle olmaması ilgimi çekti. Daha sonra İranlıların Şia mezhebinden olduklarını öğrendim. Bu da bu mezhep hakkında daha fazla bilgi toplamaya yönelmeme neden oldu.
Böylece Bayan Nikki Harman'ın hakikati keşfetmek için yaptığı araştırmada yeni bir merhale başladı ve bu kez Şii mezhebini araştırmaya başladı. Bayan Nikki bu merhaleyi de şöyle anlatıyor. Araştırmalarımın devamında şarkiyatçı bir bayanın kitabı elime geçti. Kitabın yazarı tarafsız bir şekilde İslam'ın asr-ı saadeti hakkında ve yine İslam peygamberinin rühletinden sonraki gelişmeler, Hazreti Fatıma Selamullahi Aleyha'nın şehadet macerası hakkında gayet tarafsız bir şekilde o hazretin haklı olduğunu yazmıştı. Bu durum internet üzerinden o hazretin hakkında daha fazla araştırma yapmama sebep oldu. Ve böylece Şii mezhebinin daha mükemmel olduğunu anladım ve Şii oldum.
Bayan Nikki sözlerine şöyle devam ediyor. Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha'yı çok seviyorum. O Hazreti örnek almaya çalışıyorum. Ve bu kitap da bana bu yolda çok yardımcı oldu. Ben Hazreti Fatıma'nın uğradığı musibetlerden çok etkilendim. Bu da sorunlara karşı direnmeme yardımcı oldu. Ben her zaman kendime, benim sorunlarım Hazreti Fatıma'nın musibetleri karşısında çok küçük ve naçizane olduğunu söylüyordum.
Aslında Hazreti Fatıma'nın yaşamı her Müslüman insan için en iyi örnektir. Ve o hazrette takvası, fazileti ve paklığı ve birçok İslami yüce sıfatı yüzünden Allah katında ve sevgili babası Hazreti Muhammed'in nezdinde yüce bir mevkiye sahiptir. Allah Resulü kızı Hazreti Fatıma hakkında şöyle buyuruyor. Fatıma benim canımın bir parçasıdır. Kim onu üzerse beni üzmüş olur ve kim onu sevindirirse beni sevindirmiş olur. Bu yüzden Bayan Harman o hazreti kendisi için örnek seçmiştir ve hatta adını Fatıma olarak değiştirmiştir.
Bu arada Bayan Neykin'in Şia mezhebini seçmeye yönelten bir başka sebep de daha önce Şia Müslümanların son imamı Hazreti Mehdi aleyhisselam ile ilgili gördüğü bir rüya oldu. Bu rüya adeta bir motor gibi onu Şia mezhebini benimsemeye yöneltti. Gerçi Hazreti Mehdi aleyhisselam gaybet döneminde bulunmaktadır fakat Ehl-i Beyt'in masum imamlarının önemli rollerinden biri olan hidayete erdirme görevini kısıtlı da olsa ifa etmektedir.
Bayan Harman Ehl-i Beyt hakkındaki görüşünü de şöyle anlatıyor. Allah Teala bizleri hidayete erdirmek ve yol göstermek için Ehl-i Beyt'i Hazreti Fatıma ile birlikte belirlemiştir ki bunlar bizim onur kaynağımızdır. Ehl-i Beyt fertleri onlardan çok şey öğrenebileceğimiz mükemmel insanların birer örnekleridir.
Yeni Müslüman olan Hollandalı Bayan Niki veya yeni adıyla Fatıma, sosyal paylaşım sitesi üzerinden tanıştığı İranlı bir bayanın daveti üzerine İran'a geldi. Böylece İslam ve Şia hakkında bilgisini artırmak istedi. Bu arada İranlı bayan arkadaşının kardeşiyle evlenmelerinin zemini oluştu. Fakat ailesinin İran'da güvenlik olmadığı kuruntusu ile karşılaştı. Ama buna rağmen bu izdivaç gerçekleşti ve Bayan Harman İran'da yaşamaya başladı.
Bu arada Bayan Harman, laik biri olan ve İran hakkında birçok olumsuz haber duyan annesinin İran'a gelmesi de ilginç bir macera oldu. Bayan Harman bu macerayı da şöyle anlatıyor. Annem bizim düğün merasimine katılmak için İran'a geldi ve İran ortamını ve eşimin ailesini görünce Müslümanlar hakkındaki görüşü değişti. Hazreti Masuma'yı ziyaret için Kum kentine yaptığımız seyahatimiz sırasında annem ağlıyor ve türbedeki parmaklıklara el sürüyordu. Eşimin kardeşi annemden insanların neden burada hacetlerini talep ettiklerini bilip bilmediğini sordu. Annem de hemen şöyle dedi. Evet, yoksa neden buraya gelmiş olabilirim ki? Fakat bunları kendi ülkemde söylediğimde bana insan görmediği bir şeyden hacetini isteyebilir mi? Sen yanlışsın diyorlar.
Bayan Neki sözlerine şöyle devam ediyor. Annem İran'da güvenlik konusunda da hayrete düşmüştü. Annem bayanların hatta gece saat 10 gibilerde evden çıktıklarını görüyordu. Oysa Avrupa'da kadınlar hava karardıktan sonra evden çıkmaz. Bu yüzden annem Hollanda'ya döndükten sonra arkadaşlarının İran ile ilgili görüşünü değiştirmeye karar verdi.
İran'da bir süre yaşadıktan sonra Bayan Harman, İran ve İran milleti hakkındaki görüşünü şöyle beyan ediyor. İran derin mazisi ve güzel sanatları olan ve çeşitli kavimlerin yan yana yaşadığı iyi bir ülkedir. Beni en çok etkileyen ve burada yaşamayı sevdiren şey İran milletinin sevgi ve sıcakkanlı davranmalarıydı. İranlılar her zaman başkalarına yardım etmeye hazırdır. ve birbirinin halinden gafil olmazlar. Ailede büyüklere saygı gösterilir ve aralarındaki ilişkiler iyidir. Bunlar Avrupalıları yaşam tarzında olmayan şeylerdir ve herkes kendi kişisel çıkarlarının peşindedir.
Yeni Müslüman olan Bayan Fatıma, ülkesinde ve genellikle Batı'da hicabı korumayı zor olarak yorumluyor ve şöyle diyor. Hollanda'da halk sokakta bana hicabın kötü bir şey olduğunu söylüyor, beni bundan men ediyordu. Fakat Allah'a şükürler olsun, Müslüman olunca onlarla konuştum ve hicabın kısıtlama getirmediği gibi bilakis tacizlerden koruduğu konusunda ikna ettim. Nitekim hicab sayesinde kendimi daha güvende hissediyorum. Gerçi Hollanda'da birçok insan hala hicaptan korkuyor ve bunu kabul etmiyor. Fakat biz ne zaman hicabla dışarı çıkacak olursak Allah-u Teala'nın da bizden hoşnut olduğunu hissediyoruz.
Değerli dinleyiciler, Batılı insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıttığımız İman Nuru adlı sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Sohbetimizin sonunda programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Allah'a emanet olun.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dünyada su krizi, endişeler ve umutlar.
Muhterem dinleyiciler, Dünyada Su Krizi Endişeler ve Umutlar isimli sohbetimizin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte dinleyelim.
Bilindiği üzere su tüm canlıların hayat süreci için en önemli ve temel unsurdur ve dünyada yaşamın sürdürülebilir olması için köklü temeldir. Sağlıklı su kaynaklarına sürekli ulaşılabilmesi, gelecek nesillerin refah içinde yaşayabilmeleri için temel ilkedir.
Hatırlanacağı üzere geçen bölümlerde eski uygarlıkların oluşması ve çöküşünde suyun etkisini ele aldık. Bugünkü sohbetimizde sizlerle su ve sürdürülebilir kalkınma ilişki ve bağlantısını ele alacağız. Aslında sürdürülebilir kalkınma, sanayi devrimi ardından tek taraflı ekonomik gelişim yaklaşımından kaynaklanan sosyal ve çevrenin olumsuz sonuçları ve insanoğlunun kalkınma ve ilerleme kavramına olan görüşünün değişmesi sonucu oluşan bir kavramdır. Bu kavram, kalkınmaya yeni bir bakışla, insanın eski hatalarını tekrarlamadan dengeli ve kapsamlı bir gelişmeyi gerçekleştirmeye çalışıyor. Sürdürülebilir kalkınma süreci, insanlık toplumu için istenilen ve iyi bir gelecek çizmeye çalışıyor. Öyle bir gelecek ki, hayati sistemlerin dengesine, güzelliğine ve bütünlüğüne zarar vermeden, kaynakları kullanarak oluşan hayat şartları ile insan ihtiyaçları giderilebilsin. Sürdürülebilir kalkınma aslında ekonomik, sosyal ve yapısal gelişme hedefiyle fani kalıplara çözüm yolları sunuyor. Böylece doğal kaynakların yok oluşu, biyolojik sistemlerin imhası, iklim değişikliği, adaletsizlik ve şimdiki ve gelecek nesillerin yaşam kalitesinin düşmesi engellenebilir.
Su kaynakları yönetiminde sürdürülebilir kalkınma anlamı ise son yıllarda üzerinde önemli durulan konulardan biridir. Son 20 yılda sürdürülebilir, kalkınma geniş çapta kabul edilen ve tüm dünya çapında kullanılabilen sosyal bir hareket olarak insan faaliyetlerinin nasıl yürüdüğüne dair bir dizi inançtır. Sürdürülebilir kalkınma konusunda sürekli uzun süreli hedeflerden söz edildiği nedeniyle insanın suya olan temel ihtiyacı ve su kaynaklarının yönetilmesi için sürdürülebilir kalkınma ilkeleri de ciddi derecede dikkate alınmaktadır. Suya ulaşım imkanı zaman ve mekan açısından değişikliklere uğramıştır. Birçok mekanda nüfus oranına göre mevcut olan su yeterli değil ve bu da su ve topraktaki ekosistemin düşük seviyede işlemesine sebep olmuştur. Bunun tam tersine bazı mekanlarda suyun fazlasıyla bulunması önemli sorunlar oluşturmuştur. Asırlar boyunca insanlar su depolamak için bazı altyapıları tesis ederek içme suyuna sürekli ulaşma garantisine ulaşırken, nehir akışını kontrol edip hidroelektrik üretimi için altyapı inşa ettiler. Ayrıca çeşitli kullanım alanları için su kaynaklarına daha fazla ulaşabilmek için doğal kaynakları kendi yatırımları ile düğümlemeyi başardılar. Böylece halihazırda yaşanan durumda yerkürede yaşamak için suyun gerekli olduğu kadar pratikte de başka kaynaklara nazaran suya olan mülkiyet ve sahiplenme duygusu daha güçlü ve fazladır. Bu yüzden suyun kısıtlı ve kaynaklarının da ender olması nedeniyle siyasi çatışmaların yaşanarak yoğunlaşmasına sebep olabilir. Suyun en önemli özelliklerinden biri dünyadaki belirli miktardır. Bu konu su temini konusunun jeofizik bir gerçek ve bir o kadar da ekonomi gerçeğinin dikkate alınmasına sebep olmuştur. Su ulaştırma sistemi daha az israf ve mevcut kaynakları daha iyi kullanma yöntemiyle sadece görünürde gerçekleşiyor. Buna rağmen ekonomi kurallarında bir istisna söz konusudur ve bu da jeofizik kısıtlamalar nedeniyle dayatılıyor. O da deniz sularını arıtırmadır.
Yöntem ve süreç etkili ve hiçbir kısıtlama olmaksızın tatlı suya daha fazla ulaşma imkanı sağlıyor ve bir nebze de olsun başka alanlarda yenilenebilir enerjilerin gelişmesinde rol oynayabiliyor. Tarımcılık bilindiği üzere çok su tüketilen bir sektördür. Zira hasatların %70'i ve dünyada su tüketiminin %93'ü özellikle de tarım ve çiftçiliğin ana mesleklerden sayılan gelişmekte olan ülkelere aittir. Bu bakımdan su kaynaklarının yönetilmesindeki en önemli sorunlardan biri ise tarımcılıkla ilgilidir. Bu sektörde talebin artması, yağışlar ve yüzeysel suların kullanılmasının memnuniyet verici olmamasına sebep olurken, yeraltı su havzalarının daha çok denetimsiz kullanılmasının da yeraltı havzaların boşalmasına ve tahrip olmasına neden oluyor. Dünya çapında hayat seviyesinin yükselmesiyle su kaynaklarının kullanıldığı iki alan daha söz konusudur. Biri sanayi ve diğeri de ev masraflarıdır. Üstelik her iki alanda da su kullanma oranı her geçen gün artmaktadır. Sanayi ve endüstri alanları %22 ve ev masrafları ise %8 oranında dünya su kaynaklarını tüketiyor. Fakat 20. yüzyılın ortasından itibaren bu alanların su kullanma oranı tarımcılığa oranla iki kat daha hızlı arttı. Veriler 20. yüzyılda su tüketim oranının dünya nüfus artış hızına oranla iki kat olduğunu gösteriyor. Ekonomik gelişme ve dünya çapında su tüketim verimliliğini arttırma oranı dikkate alındığında 2030 yılına kadar arz ve talep arasındaki farkın %40'a ulaşması bekleniyor.
Tahran Radyosu.
Genel olarak su kaynaklarının kısıtlı ve eksikliği konusunda konuşmak fazla değer ve anlamı yoktur. Su ile ilgili konular ve özellikleri arasında en önemli belirtisi suya ulaşma zamanı ve mekanıdır. Su dünyada dengesiz bir şekilde dağıtılan özel bir kaynaktır ve yönetimi ise her bölgenin temel parametrelerine bağlıdır. Tatlı su kaynaklarının %60'ı genelde 9 ülkenin elinde bulunuyor ki aralarında Çin ve Hindistan ise dünyanın en kalabalık nüfusa sahipler ve bu kaynağın %10'unu dünya nüfusunun yaklaşık 1/3'ünü oluşturan nüfusları için kullanmaları gerekiyor. Üstelik bu ülkeler dengesiz yağışlar ve orantısız doğaya sahip olan anormal iklimlere sahiptirler. Bu arada yoksul ülkeler veya faaliyetlerinin büyük bölümünü tarımcılığın oluşturduğu gelişmekte olan ülkeler ise diğer ülkelere oranla sahip oldukları suyu tarımın geleneksel yöntemleri için kullanılıyor. Bu ülkelerin çoğunda ulaşılan su kaynaklarının doğru ve mantıklı kullanılmamasından doğan sorunlar vahim şartlar oluşturmuştur. Örneğin Afrika kıtası en büyük yer üstü su kaynakları ve bakir topraklara sahip olmasına rağmen Sahra çölünün sadece %4'ü sulanabiliyor.
Tabii ki su kaynaklarının yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma konusundaki önemli rolü çok önemli ve kilit rolünde olan bir diğer başka konuya da bağlıdır. Su kirliliği. Sağlıklı suya ulaşma sorunları dünyada ölüm sebeplerinin en önemli nedenlerindendir. Nitekim yılda yaklaşık 3 milyon 600 bin kişi sağlıklı suya ulaşamama nedeniyle hayatlarını kaybediyor. Birçok ülkede sağlıklı suyu depolama altyapısının olmaması veya atık suların toplanması ve arıtılması sistemlerinin zayıf ve yetersiz olması nedeniyle önemli sorunlar yaşıyor. Halk sağlığı konusunda imkanların yetersizliği ve eksikliği çocuklarda yüksek ölüm oranlarına, hastalığa ve kötü beslenmelerine sebep oluyor. Böylece enfeksiyon hastalıklarının yayılması için en basit yöntem olan ellerin yıkanması ise sürdürülebilir kalkınma yolunda en büyük ve temel soruna dönüşüyor. Bu konu özellikle gelişmekte olan ülkelerde, kentsel bölgelerde özel hassasiyete sahiptir. Zira altyapılar genelde ihtiyaçları karşılayamıyor.
Yapılan araştırmalara göre gelişmemişliğin en temel sebeplerinden biri sağlıklı suya ulaşma zorluğudur. Bu konu hatta iklim ve coğrafi şartlar ile gelişmemişlik arasındaki ilişki sayılabilir. Bu konu yoksulluk tuzağı teorisinin gündeme getirdiği meseledir. Teoriye göre gelişmekte olan ülkeler nesnel ve görünür faktörler nedeniyle ekonomik atılım için kapasitelerini gerçekleştiremiyorlar. Bu sebeplerden bazıları tasarruf etmemek, yerli ve tropikal salgın hastalıklar, altyapılardaki zafiyet ve genel olarak kalkınmayı ters yönde etkileyen ve zayıf bir döngü oluşmasına sebep olan suya ulaşmak için yaşanan sorunlar. Tabii iklim şartları böyle olayların da yaşanmasında da belirleyici rolü vardır. Fakat bu konu kalkınmayı engelleyen, şartları yoğunlaştıran faktörler şeklinde dikkate alınır. Onların nihai sebebi değil tabi. Su kaynakları ve su hareketliliği bir yandan ve diğer yandan sosyal ve ekonomik gelişmeli yaşam seviyesi arasındaki ilişki sade ve tek yönlü bir ilişki değildir. Bu ilişki her tarafın tüm parçaları arasında birebir mevcuttur.
Gerçek şu ki mevcut olanakların eksikliğiyle uyum sağlama yöntemi daha fazla değil, suyu kullanma oranı kadar gelişmeye sebep olur. Zira su kaynaklarının eksikliği ancak eğer gelişmemişliğin diğer faktörleri ve sebepleriyle birleşirse gelişme ve ilerlemeye engel oluşturabilir. Ancak bu durumlar su eksikliğinden kaynaklanan diğer sayısız sorularla beraber olunca gelişmemişliğe sebep olur. Bu bakış açısından varılacak pozitif sonuç ise suya ulaşma meselesinin genelde zaten kısıtlı olan su kaynakları kullanma yönetiminin zafiyetinden kaynaklanmasıdır. Fakat maalesef yönetim sorunları ise kaçınılmazdır. Bu konuya Nepal örnek verilebilir. Zengin toprak ve bol su kaynakları olan bu ülke, içme suyuna ulaşım veya hidrolojik potansiyeli kullanma yönetiminde en düşük küresel endekslere sahiptir. Bunun tam tersi ise su kaynakları ilgili en yüksek gerginliği yaşayan Singapur'dur. Temel su kaynakları Malezya'dan sağlanan Singapur, şimdiye kadar etkin yöntemler kullanarak su yönetimi konusunda en öncü ülke sayılıyor.
Muhterem dinleyiciler, Dünya'da Su Krizi Endişeler ve Umutlar isimli programımızın bir başka bölümünü dinlediniz.
Programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Gençlik Gevheri.
Değerli dinleyiciler, Gençlik Gevheri başlıklı dizi sohbetimizin bir başka bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde gençlerin geleceği düşünme meselesini ayırdık. Geleceği düşünmek, her insanın yaşamına akılcı ve güdümlü yön kazandıran müsbet ve değerli bir özelliktir. Ve insan karşısında gelecek ufkunu çizerek belirlediği yüce hedeflere ulaşabilmesi için planlama gücü kazandırır. Geleceği düşünmek, aydınlığa bakmak ve aydınlığı düşünmektir ve bu bakışta umut, hareket ve çaba yer almaktadır. Psikoloji uzmanları geleceği düşünmeyi insan olduğunun hasene ve olumlu bir özelliği olarak tanımlıyor.
Profesör Martin Seligman ve Dr. Christopher Peterson geleceği düşünme üzerinde en çok araştırma yapan uzmanlardan sayılır. İki uzman insanların olumlu sıfatları ve haseneleri hakkında yazdıkları kitapta şöyle diyor. Geleceği düşünen insan gayet hesaplı ve uzak görüşlü ve kararları ve amellerinin sonuçlarını düşünerek hareket eden insanlardır. Öyle ki bu insanlar her türlü heva ve hevese ve ani ve düşünmeden alınan kararlara karşı başarılı bir şekilde direnir. Ayrıca yaşamlarında itidal ve esnek davranmayı öğretir ve arzuları ile sonuçta elde edecekleri şeylerin arasında bir nevi denge sağlamaya çalışır.
Genç insan geleceği düşünme çerçevesinde başkalarının geçmişlerine gözden geçirerek onların zaferlerinden ve yenilgilerden dersler çıkarabilir ve yine kendi fikrinden ve aklından yararlanarak daha ileri ufuklara musallat olabilir. Kuşkusuz her ne kadar gencin akıl ve irade gücü fazla olursa, geleceği düşünme gücü ve gelecek için plan yapma yeteneği de bir o kadar iyi olur. Gerçekte geleceği düşünmek genç insanda yeni sahiplerin oluşmasına ve yüce hedeflerine ulaşmasına ve sorunlara daha rahat katlanmasına ve zorlukları kendisi için kolaylaştırmasına yardımcı olur.
Devo Otomobil firması sahibi şöyle diyor. 1976 yılında firmayı satın aldığımda ilk kez teknolojiyi geliştirmenin büyük önemini fark ettim. Çünkü teknolojinin gelişmesi firmanın başarı oranını belirliyordu. Bu yüzden firmadan bazı çalışanları teknik eğitim almak üzere Almanya'nın MAN firmasına göndermeye karar verdim. Devo firmasında MAN firması ile daha önceden teknik anlaşmamız vardı. Bu yüzden 12 yöneticiyi ve yardımcılarını yurt dışında bu eğitimi almak üzere gönderdim. Söz konusu 12 kişi çeşitli mühendislik dallarının mezunlarıydı. Fakat birçoğu bu karara karşı direndi. Özellikle üretim bölümünde sorumlu olanlar. Onlar 12 anahtar konumda bulunan bu yetkilileri kaybetmenin firmaya ciddi derecede zarar vereceğini düşünüyordu. Gerçi muhalifler samimi bir şekilde firmayı düşünüyordu. Fakat ben kısa vadeli önceliklerin yerine firmanın uzun vadeli çıkarlarını düşünmem gerektiğini düşünüyordum. Buna göre teknolojiyi geliştirmeden firmayı gelecekte yönetemeyeceğimizi düşünüyordum. Bu yüzden muhalifleri kısa vadede yaşanacak mahrumiyetlerin gerçekte uzun vadede gelişmemiz üzerinde yatırım olduğu konusunda ikna ettim.
Devo Otomobil firması sahibi şöyle devam ediyor. 12 uzman mühendisimiz Almanya'dan döndüklerinde üretim bölümü benim haklı olduğumu anladı. Bu mühendislerimizin bir yılda öğrendikleri teknik konular en azından gelecek 5 yılda bizim standartlarımızı yükseltti. Burada önemli olan nokta geleceği düşünmekten ibaretti. Sürekli geçmişe sarılan insanların gözünü bu geçmiş kör ediyor ve artık geleceği göremez oluyor. Geçmişe yönelmek ve mevcut durumdan memnun olmak sizi geleceği düşünmekten ve görmekten mahrum bırakıyor.
Gelecekte vuku bulması muhtemel olan bir konu üzerinde odaklanmak insana yeni ve zorlu şartlarla karşılaşma gücü kazandırır. Oysa geleceğini önemsemeyen veya geleceğini gözetmeksizin adım atan genç insan karşılaştığı ilk sorunda kendini kaybeder ve şaşkınlığa sürüklenir. Bu konuda İmam Ali Aleyhisselam şöyle buyurur. Yaşamanın tüm şartlarında ılımlı olmaktan el çekmeye ve geleceğe bakarak mevcut imkanlardan dengeli bir şekilde yararlanan insan aslında kendini gelecekteki zorlu günler için hazırlamıştır.
Geleceği düşünmenin değerli sonuçlarından biri yaşamın hassas anlarında doğru karar alma yolunu tanımaktır. Genç insan yaşamanın birçok aşamasında ciddi kararlar almak zorundadır. Eğer genç geleceğini önemseyecek olursa, bugünün ötesine gördüğünden derin bakış ile herhangi bir olayın çeşitli yönlerini görebilir ve daha dikkatli davranır. Bu konuda İmam Sadık Aleyhisselam şöyle buyurur. Geleceği düşünmek ve her işin sonunu gözetlemek insanın aklına işleri doğru tespit etmesine yardımcı olur.
Tahran Radyosu.
Geleceği düşünen genç insan aralıksız ve ciddi çabalarıyla gençlik çağında geleceğini geliştirmek amacıyla değerli birikim biriktirmeye çalışır. Geleceği düşünen gençler her daim yaşamın ana yolunda sürekli önceden belirledikleri programları çerçevesinde belirledikleri hedeflere doğru ilerler. Bu tür gençler bir dağa kadar güçlüdür ve hiçbir fırtınanın onları etkilemeye gücü yetmez. Bilakis sadece bugünü düşünen ve gününü gün eden ve yarını için hiçbir planı bulunmayan gençlerin her an ayaklarının kayması ve hedeflerinden uzaklaşması muhtemeldir.
Genç kitle şevk ve heyecan, neşe ve sağlık, zevk ve yetenek gibi özellikleri taşımaları itibariyle değerli bir kitledir ve her toplumda belirleyici rol ifa eder. Bu yüzden her ülkenin yetkilileri ve politikacılarının gençlere meseleleriyle ilgilenmeleri çok önemlidir. Çünkü genç kitle her milletin şimdiki ve geleceğe yönelik sermayesidir ve gerekli kültürel, sosyal ve siyasi planlar yapılarak ve gerekli politikalar üretilerek gençlerin durumuna özel ilgi gösterilmesi ve onlara iyi bir konum kazandırılması gerekir. devlete gençlerin zeka ve yeteneklerinden ülkenin yönetiminin çeşitli alanlarda yararlanarak bu kitlenin sahip olduğu enerjiden toplumun refahını şimdiki zamanda ve gelecekte temin etmeleri gerekir.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hameni gençlerin gelecek üzerindeki etkilerini beyan ederken şöyle buyurur. Bilim, marifet ve bilinç alanında aktif olan ve kendilerini çeşitli katmanlarda ülke geleceğini yönetmek için hazırlayan öğrenciler ve gençler, gerçekte milletin ve toplumun umutlarıdır. Yani bu ülke ve bu millet ve bu nizam geleceği için gençlere ihtiyacı vardır. O zaman her ülkenin izzeti ve geleceğinin güvence altına alınması için en önemli unsurlardan biri, bugün eğitim gören gençlerdir. Her ne kadar bu gençlerin eğitim çalışmaları, düşünsel ve ahlaki ve dini talim ve terbiyeleri daha iyi olursa, ülkenin geleceği de daha iyi temin olur. Bundan başka zamanın her diliminde öğrenciler ülkenin o zaman diliminde ihtiyaçlarına uygun biçimde rol ifa edebilir.
Spor alanında faaliyet yürüten bir aktivist şöyle diyor. Maraton yarışı atletizm dalında bir yarışma dalıdır. Bu yarışta koşucu 42 küsur kilometreyi kat etmesi gerekir. Bunu gerçekleştirmek için koşan kimse bitiş çizgisini gözeterek koşma hızını yarış boyunca dikkatli bir şekilde düzenlemesi gerekir. Buna göre siz de daha iyi bir yarın için bugün fedakarlık yapmalısınız. Tembelliği bir kenara bırakın ve cahillik veya gaflet yüzünden anlık çıkarlar uğruna uzun vadeli çıkarları kaybetmeyin. Çünkü yaşam bir günde özetlenmiyor. Her daim yarının liderleri ve kahramanları arasında yer alabileceğinizi düşünün. Çünkü eğer böyle yapmazsanız yaşam arenasında başrolü oynamak yerine sıradan bir figüran olursunuz.
Dolayısıyla unutmayın, ağaç her ne kadar büyük olursa olsun ilkin küçücük bir tohumdan başlamıştır ve en uzun yolculuklarda ilk adımı atmakla başlar. Bir genç olarak öyle bir yerdeyiz ki son birkaç yılın düşünceleri ve etki tepkileri geçmişimizi oluşturmuş ve gelecek 10-20 yılda tecrübe edeceğimiz her şey bugün yaptıklarımızdan etkilenecektir. Dost, aile, meslek, yaşam yeri hepsi sadece bugün yaptığımız seçimler şekillenecektir. Yaşam inşa etme sürecidir. Bugün yaptıklarımız yarınımız üzerinde etkili olacaktır. Bir başka ifadeyle yaşam sadece 24 saatlik bir paket içinde vuku bulmaz. Yarın elde edeceğimiz sonuç bugünkü çabamızın ürünüdür.
Kötü bir alışkanlığı bırakmak, aile yanında bir saatimizi geçirmek, hedeflere belirlemek, para biriktirmek veya harcamak, spor yapmak ve bugün için aldığınız her türlü karar yarınınızı etkileyecektir. Birçokları önemli olan şeyin bugün yaptıklarımızın olduğunu bilmez. Kuşkusuz insan birkaç gün boşa vererek ve sorunlarını da onun bunun üzerine atarak yaşayabilir. Fakat er geç hesap verme zamanı gelir. İşte o zaman karşılaştığınız durumun o boş verdiğiniz günlerin sonucu olduğunu anlarsınız. O zaman nerede olursanız olun orası yine bir başlangıç noktasıdır. Bugün daha fazla çaba sizin farklı yarınınızı inşa eden şeydir.
Değerli dinleyiciler, Gençlik Gevheri başlıklı programımızın bir başka bölümünü dinlediniz. Allah'a emanet olun.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, erdemlik yolunda iki önemli faktörün hareket ve hidayet için yönelmekte motivasyon oluşturduğunu ve bunların her ikisinin ise namazda özetlendiğini belirtiyor. Bugünkü kısa sohbetimizde İslam İnkılabı rehberinden naklen bu konuya değinmek istiyoruz. Yüce Allah, muvahhid bir toplumu tanımlamak için belirttiği özellik, o müminler ki eğer yeryüzünde kendilerini yerleştirip iktidar imkanı verirsek, namazı dosdoğru ikame ederlerdir. Bu ise namazın önemidir. Bu meydanda hareket etmek için her şeyden ziyade iki şeye ihtiyaç vardır. Biri motivasyon, insana hareket kazandıran ve yürüten o içgüdü. Diğeri ise pusula ki insan o çoban yıldızını unutmasın ve yolu sapmasın. Eğer motivasyon olmazsa insan yol ortasına kalır. Sorunlar fazladır. Muvahhid bir toplumun kurulması, insanlar arasında adaletin kurulması, bunca batıl nefsani isteklerin fırtınasında hakkın çadırını kurmak kolay bir iş değildir. Motivasyon gerektirir. Bu motivasyon Allah'a dikkat etmektir, Allah'ı zikretmektir, Allah'tan yardım almaktır, işi Allah'ın hesabıyla yapmaktır ve o pusulada işin hedefine teveccüh etmektir ve bizim hedefimizin güç değil, servet değil, hava ve hevese düşkünlük değil, kişisel istekler değil, siyasi mülahazalar değil. Hedefimiz Allah'tır. Bu iki özellik, bu iki önemli faktör, yani motivasyon ve yönlendirme namazda özetleniyor. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İyi Yaşamak Sanatı.
Değerli dinleyiciler, İyi Yaşamak Sanatı adlı programımızın bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Bu bölümde spor yapmanın hayatınızdaki etkisini ve önemini ele almaya çalışacağız. Geçen bölümlerde hijyen kurallarına uymanın ve sağlıklı yemeklerle beslenmenin iyi bir yaşam sürmek için gerekli olduğunu gördük. Şimdi de spor yapmanın iyi bir hayattaki önemli rolünü ele almak istiyoruz.
Önlem almanın her zaman tedavi etmekten daha öncelikli olduğunu biliyoruz. Bizim hareketsizliğimiz hastalıklar ve bitkinliklere yol açabilir. O zaman sağlık ve zindelik peşinde iseniz spor yapmak ile fiziksel ve ruhsal olarak gücünüzü artırabilirsiniz. Spor yapmak fiziksel olarak hareketli olmak demek. Spor yapmak zindelik ve neşe demektir. İnsanların sağlığı ve zindeliği onların hareketliğine bağlıdır. Spor yapıp hareketli olmak hayatın güzel olaylarından biri sayılır. Spor yapmak ise beyinde morfin adlı bir maddenin salgılanmasına yardımcı olup bizi neşeli ve zinde tutar. Bu zindelik ve neşe bizim fiziksel ve ruhsal olarak sağlıklı olmamızı sağlar.
Spor yapmaya egzersizler ile başlamalıyız. Spora ilgi duyduğunuzu anladığınızda ise hızınızı artırıp daha fazla aktif olabilirsiniz. Tereddütlü davranmayın. Artık ruhunuzun ve fiziğinizin sağlığı ve geliştirilmesi için işe koyulma zamanı. Esasında hareketlilik hayatın olmazsa olmazıdır. Aktif olmak, çalışmak ve hareketsiz kalmamak sağlık, neşe ve zindeliğin sırrıdır. Durgunluk ise gelişmeyi engelleyip büyük ruhsal ve fiziksel zararlara yol açan kötü bir alışkanlıktır.
Fiziksel yetersizlik ve ruhsal baskılar erken yaşlanma ve bezginliğe yol açar. Halbuki spor yapıp iyi ve doğru beslenmek insanın sağlıklı bir yaşam sürmesinde önemli bir etken sayılır. Ömrün uzunluğu, kalbin sağlığı, kaslar ve adalelerin güçlendirilmesi, stresten uzak durup depresyonun önlenmesi için hep spor yapmak etkili bir araçtır. Günümüzde dünyanın dört bir yanında spor yapmak önemli bir mesele olarak ele alınmaktadır. İnsanların büyük bir bölümü, özellikle de gençler, spor yapıp kimleri de profesyonel olarak sporu devam ettirirler. Kimi insanlar amatör, kimileri de profesyonel sporculardır. Kimileri sporu izlemeye ve taraftarlık yapmaya, kimileri de spor alanlarında yer almaya ilgi duyuyorlar. İşte bu insanlar daha iyi yaşamanın bileşenlerinden biri olan spor yapmayı tanımışlardır.
Tahran Radyosu.
Sporun ruhsal ve fiziksel, ayrıca toplumsal sağlıktaki öneminden dolayı hükümetler tarafından kamu spor alanlarının yapılan büyük önem verilmektedir. Farklı ülkelerde, özellikle de gelişmiş ülkelerde bakanlıklar ve belediyeler toplumsal spor ihtiyacına karşılık vermek için statların, spor komplekslerinin, spor kulüplerinin kurulması ve yapılmasına büyük önem vermektedirler. Televizyon, radyo, dergi ve kitle iletişim araçlarının önemli bir bölümü spor ve spor haberlerine ayrılmaktadır. Böylece sporun dünyada ciddi derece önde olan meseleler arasında yer aldığı gözlemlenmektedir. Spor dallarında ise en çok tutulan futboldur.
Spor yapmakla daha sağlıklı uzuvlara sahip olabilirsiniz. Kasların gerilme kapasitesini artırmak ve kalbin düzenli atması bir süre spor yapma neticesinde elde edilebilir. Spor yaparak akciğerlerinizin kapasitesini artırıp sonuçta daha fazla oksijenden faydalanabilirsiniz. Gerçekte spor yapmak kalp damar sistemini de güçlendirip kalbi ve akciğerleri etkin ve daha iyi çalışmasına neden olur. Böylece spor yapmak kalp ve damar hastalıklarının azalmasında da büyük bir rol oynar. Tabii kalp ve solunum sistemleri sorunları yaşayanlar uygun ve sağlıklı bir şekilde spor yapmak için doktorlarına danışmaları gerekir.
Vücudun bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi, hormonal ve gelişme sisteminin güçlendirilmesi, vücuttan zehirlerin atılması ve de vücut uzuvlarının besin maddelerini emmeye hazır hale gelmesi spor yapmanın başka avantajlarındandır. Kemiklerin güçlenmesi ve kemik erimesinin önlenmesi, bağ dokular, tendonlar ve adale bağlarının güçlenmesi ve kopma ve zarar görme ihtimalinin azalması spor yapmanın fiziksel getirilerindendir. Spor yapmak ayrıca gerilmiş kasları normalleştirip yağlarınızın erimesine yardımcı olmak suretiyle istediğiniz kiloda kalmanıza yardımcı olur. Günümüzde vücut güzelliği ve uygun ağırlık çoğu insanların peşinde olduğu bir arzudur.
Sürekli spor yapıp doğru beslenmek ise bu arzuya ulaşmanın en önemli sırrıdır. Tabii spor yapıp fiziksel faaliyetler ile daha sağlıklı ve daha güzel vücuda sahip olmayı başaranlar daha fazla özgüvene sahip olurlar. Bu kesim bu özgüvenlerinden dolayı toplumsal ilişkilerde de başarılı insanlar olma şansları başkalarına göre daha yüksektir. Spor yapmak fiziksel gücünüzü artırmanın yanı sıra vücudu erken yorgunluktan da uzak tutar. Spor alanındaki uzman doktorlara göre spor kimi büyük ağrıları ve fiziksel sorunları bile tedavi eder. Sporla vücudun emme ve boşaltma sistemi de daha düzgün şekilde çalışmaya başlar. Özellikle de bağırsaklarımız mükemmel şekilde çalışır. Spor kaslar ve sinir sistemi ve merkezlerinin daha koordineli çalışmasına neden olup böylece düşünceye dayalı işlerde daha rahat iş yapmanıza yardımcı olur. Stresler ve sinirsel sorunların ortadan kalkması ile insanın daha aktif olmasına ve daha etkili faaliyetlerde bulunmasına yardımcı olur. Ne demişler? Sağlam akıl, sağlıklı vücuttadır.
İslam açısından da hareketli olup spor yapmak her kişinin hayatının olmazsa olmazıdır. Bu semavi dinimiz açısından her kişi vücudunu korumakla mükelleftir. İslam peygamberi Hazreti Muhammed, insanın vücudunu koruması ile ilgili şöyle buyurmuştur. Allah'ın senin üzerinde hakkı vardır. Vücudunun da, ailenin de senin üzerinde hakkı vardır. Bu değerli hadiste göze çarpan nokta ise, Peygamber Efendimizin vücuda ve sağlığa verdiği önemin o kadar büyük olduğudur ki, onu Allah'ın hakkı ve ailenin hakkı yanında zikretmiştir. Hatta aile hakkından daha önce söylemiştir. Bu hadis bize, insanın Allah'ın hakkını ve ailesinin hakkını vücudunun sağlıklı olması halinde ödeyebileceğini göstermektedir.
İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem, İslam toplumu lideri ve İslam ordusu komutanı olarak da ashabının askeri kabiliyetlerini ve gücünü geliştirmek ve artırmak için yarışmalar düzenleyip kimi zaman kendileri de bu yarışmalara katılırdı. Peygamber Efendimizin açısından atçılık, okçuluk ve yüzme sporları en değerli sporlardı. Rivayetlerde de Peygamber Efendimizin at yarışları düzenlediği ve kazanana birkaç miskal gümüş ödül verdiği anlatılmaktadır. Allah Resulü açısından okçuluk en değerli İslami spordur. Rivayetlerde de ebeveynlerin çocuklarına okçuluk öğretilmesinin bir hak olduğu anlatılmaktadır.
Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu konu hakkında şöyle buyurmuştur. Ebeveynlerin çocuklarına okuma, yazma, yüzme ve okçuluk öğretmesi ve onları iyi ve helal yemekle beslemesi bir haktır. Tüm kişilerin spor yapmaya ihtiyaçları olduğu halde bu alanda ihmalkar davrananlara pek sık rastlıyoruz. Kimileri spor yapmanın sadece spor kulüplerinde ve salonlarında yapılabileceğini düşünüyorlar. Ancak sporun illaki masraflı ve yorucu olmasına gerek yok. Sabahleyin yapacağınız egzersizler, günlük yürüme ve koşmalarda masrafsız sporun örnekleridir.
Bu tür spor yapmak insanların sağlığını artırıp sonuçta hayatın kalitesini de artırmaktadır. Spor çocuklar ve gençler için de büyük bir öneme sahiptir. Doktorlar genel olarak gençlerin yaş, fiziki durumu, ilgi alanı ve gelişme evrelerine uygun olarak fiziksel faaliyetleri onlara önermektedir. Yapılan incelemelere göre çocuklar ve gençler dönemimizde aktif ve hareketli değiller. Böylece bu hassas kesim daha çok kalp hastalıklarından korunmak ve sağlıklarını uzun süre için garanti altına almak için spor yapmaları gerek. Düzenli beden faaliyeti ve spor çocuklarda kemiklerin uzamasına, kiloların dengelenmesine ve kalp damar hastalıklarından korunmasına yol açar.
Doktorlar bu hususta önemli bir noktaya değinmektedir. Onlara göre gençlik ve çocukluk çağında spor yapmayanların orta yaşlarda kemik erimesine yakalanmalarının ihtimali de artmaktadır. O zaman hep birlikte daha sağlıklı ve daha iyi bir yaşam için spor yapıp Çocuklarımızı da çocukluk döneminden itibaren spor yapmaya teşvik edelim.
Değerli dinleyiciler, İyi Yaşamak Sanat isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Bizi Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz.
Tekrar beraber olunca değin mutlu ve sen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti via turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-0136-82. Ayrıca 0098-2122-0136-82 veya 0098-2122-16-2753 telefon numaralı sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.